Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Bu hafta misafirimiz Doçent Doktor Turgay Şirin hocamız. Geçen hafta psikoterapi, manevi danışmanlık ve rehberliğin biraz daha teorik altyapısını sizlerle konuşmuştuk. Hocamızın kendine mahsus İhsan modeli adı altında geliştirdiği maneviyatımızı, tasavvufumuzu işin içine alan güzel bir metodolojisi var. Hocam hoş geldiniz öncelikle.
Hoş bulduk kıymetli hocam.
Teşekkür ederim hocam. İkinci hafta oldu. Bize katkıda bulunuyorsunuz. Şimdi hocam yani geçen hafta biraz konuştuk tabii. Normal psikologlar daha laik bir kafayla insanlara rehberlik yapıyorlar. Ama siz demiştiniz ki Jung'un bir sözünden bahsetmiştiniz. Yani şu ana kadar ona gelen vakaların hepsi bir şekilde dinle alakası. Şimdi hocam dinle alakası olmayan bir şey yok. Yiyeceksiniz. Evet. Din diyor ki mesela yiyin için israf etmeyin diyor.
Evet,
yolda yürüyeceksiniz. Ayağını yere vurma. Kibirli yürüme diyor hocam şimdi.
Doğru.
Her şeyde dinin bir bağlantısı var. Tabii ki yani bu terapilerde belki biraz daha farklı modeller var ama maneviyat hocam hepsini kapsadığı için bence daha başarılı bir sistem. Evet hocam şimdi Allah nasıl kurdunuz bu sistemi?
Allah razı olsun.
Nasıl gelişecek?
Öncelikle gene kıymetli dinleyenlerimizi saygıyla sevgiyle selamlayalım hocam. Geçen haftayı dinleyenler tabii belki meraklı bu haftayı da beklemiş olanlar olabilir.
İnşallah evet.
Allah'ın nasibi çok şükür bu ilk önce doktora tezi olarak ortaya çıkmıştı. İlk doktora tezimiz bizim bilişsel davranış psikoterapi yaklaşımıyla bütünleştirilmiş dini danışmanlık modeli diye bir tezdi. Tabii bunu daha anlaşılır, daha kullanışlı, pratik bir hale sonra dönüştürüp İhsan modeliyle 5 aşamalı bir model oluşturduk. İhsan modeli ismi aslında aynı zamanda kullanılan terapi tekniğin danışmanlık içerisinde kullanılan 5 aşamanın baş harflerinden de oluşan akrostiş bir isim. Ben İhsan modelini 4 farklı seviyeyle anlatacağım. Şimdi ilki akrostiş isim olarak. Ne demek? Yani şöyle diyelim. İhsan modeli aslında bir derdin, bir kaygının uzun süreçli bir yolculuğun sonucunda ortaya çıkan bir şey. Bu kaygılardan birisi de şu. Yani bir danışmanlık nasıl yapılır? 2. Danışmanlık yapmak kolay bir şekilde öğrencilere nasıl öğretilir? Çünkü bu iki, hem öğretme tarafı hem uygulama tarafı zorlukları var danışmanlık alanında. Karmaşık çokça model var. Bu karmaşıklığın içerisinden o sadeliğin gücüyle nasıl çıkabiliriz? Ve hem uygulamada hem de öğretmede kolay bir model nasıl oluşabilir? İhsan modeli bu şekilde ortaya çıktı. Şimdi bu 5 aşamalı bir yapılandırılmış bir danışmanlık modeli İhsan modeli. İlk aşaması ilk iletişim ve ihtiyacın tespit edildiği İ aşaması. Baş harfi yani ihtiyacın tespiti ve ilk iletişim. Yani buna psikoloji danışmada yapılandırma aşaması da diyebiliriz.
Evet.
Tabii aslında her aşamanın da kendi içerisinde 10-12 farklı alt aşamaları var. İhsan modeli yaklaşık 90 küsur alt aşamadan da oluşuyor. Kapsamlı bir model ama en başta sade olarak İhsan akrostiş üzerinden anlatabiliriz. İlk iletişim ve ihtiyacın iyisi. Daha sonra danışmanlıkta mutlaka bir hedef belirlenmesi lazım. Mesela danışmanlığı belki kahve muhabbetinden normal insanlar da birbiriyle dertleşiyorlar, arkadaşlar.
Danışıyorlar birbirleriyle.
Danışıyorlar falan. O aradaki fark işte bu yapılandırılmış sistematik, disiplinli ve hedef bazlı çalışma olmasıdır. Danışmanlığı normal muhabbetten ayıran özellik. Dolayısıyla hedef belirlemenin H'si ki hedef belirleme ile ilgili yaklaşık 200'e yakın teknik var psikolojik danışmanlıkta.
Evet.
Sonra belirlenen hedeflerin zaman planlamasının ve stratejik süreç planlamasının yapıldığı, stratejik eylem planının müdahale planlamasının yapıldığı S aşaması. Yani süreç planlama ve stratejik eylem planlaması aşaması. Burada hangi hedefler öncelikli olarak seçilecek, o hedefe ulaşmak için ilk önce ne yapılacak, sonra ne yapılacak vesaire. Yani burada işte İngilizce hani timing, planning falan yapılan kısımlar. Evet. Sonra bu belirlenen stratejinin adım adım yürütülmesi, adımlama ya da İngilizce applying, applied ya da gibi düşünebilirsiniz. Adımlama aşaması.
Uygulama aşaması. Yürüyor. Seyri sülük hocam bizim tasavvuftaki bunun karşılığı. Yola girip yürümek
hocam. Evet. Seyrin başlaması. Daha sonra süreç nereden geldi, nereye gitti, efendim ne kazandık ve danışanın kazandıklarını kaybetmemesi için süreç sonrasında hazırlandığı aşama neticelendirme, nihayete erdirme aşaması. Neticelendirme başlı başına bir aşama. Burada son ölçümlerin yapıldığı, ne elde ettiğimiz kazanımların tekrar gözden geçirildiği, Yani hiçbir süreç pat diye bitirilmez hocam. Yani evet. Psikiyatrik ilaç kullananlar da bilir. İlacı pat diye kesmeyin derler.
Azaltarak
falan kademeli. Evet. Dolayısıyla danışmanlık süreci de öyle hemen pat diye biten bir süreç değil. Onun bir aşaması, bir yolu yordamı var. Dolayısıyla neticelendirme aşaması. Aslında burada aşama ile seans da birbirinden farklı. Yani bir aşamanın içerisinde 10-12 seans olabilir. Yani bu 5 seanslık bir şey değil. Yani 5 aşama. Her aşamanın içinde farklı seans sayılarıyla. Ama ortalama 10-12 en hızlı şekilde işte ne bileyim bu da danışanın derdine, kişisel başa çıkma özelliklerine, efendim eğitim seviyesine vesaire değişik faktörlere, sosyodemografik değişkenlerine göre değişebilir bu süreç. Yani eskiler ne denir? Ata göre biniş, yola göre sürüş dedikleri.
Şimdi hocam ben de burada kısa bir size bunu tasavvufu bir yorumunu yapayım hocam şimdi.
Hocam ne güzel. Zaten biraz oraya gireceğiz bugün.
Gireceğiz. He. Ben de bir katkı yapayım. Çünkü tasavvuf ve insan psikolojisi hocam. Tasavvuf tarafından biraz. Şimdi hocam ihtiyaç dedik. İyi, çok güzel bir şey. Sufilere göre mürit isteyen demek. Ne istiyor? Ya bende bir ihtiyaç var. Bende boşluk var diyor. Bu boşluğu bazen şeyh efendiler, hoca efendiler uyandırıyor. Biz buna avam diyoruz hocam. Farkındalık olmayan insan kesimi. Ya sen bu yaşıyorsun ama bu hayatı boş yaşama bak. Daha güzel, yüksek hedefler var diyoruz. İhtiyacı hocam bazen biz ortaya çıkarıyoruz. Hocalar, imamlar, müezzinler, ondan sonra şeyhler tabii ki daha ötede. Sonra hocam diyoruz ki hedef, tabii Kur'an-ı Kerim bize hedefi çizmiş. Kulluk. Kulluğu da en güzel sizin ihsanın daha boyutu var ya, Allah görüyormuş gibi yaşamak. Hocam strateji yola girip sizin kitapta biraz sonra işleyeceğiz inşallah. Siz tevbe diyorsunuz efendim.
Zikir,
farkındalık, uyanış, tefekkür. Zikir, tefekkür. Evet. Ama sizin bakış açınız biraz farklı. Burada siz yani bir manevi gelişim tarafını da beraber bir psikolojik bakış açısı da var.
Bizde ise tekniğine
daha yani çok insanın kamil olma, ahireti kazanma, tabi bu dünyada güzel insan olma hedefi de var. Sonra hocam adımlama dediğiniz hakikaten yola girmek, seyri sülük, salik olmak gerekiyor. Diyor ki sufiler bir insan 1000 cilt tasavvuf kitabını ezbere bilse yaşamadan, yola girip yürümeden, adım atmadan sufi olamaz, salik olamaz diyorlar. Netice bizim şeyde netice yok, onu söyleyeyim. Son yok yani. Seyri sülükte tabii icazet alıp başkasına rehberlik yapmak denen şey de var ama bu yolun diyorlar sonu yoktur. Ölünceye kadar bu insan devamlı ilerleme halinde.
Beka billah.
Evet.
Yani veya
evet.
Şimdi anillah
böyle, şey, böyle kısa bir şey
yaptık
hocam.
Seyir meallah dedikleri. Evet.
Şimdi hocam ihtiyacı fark ettik. Birisi size geldi. Adam pek çok sıkıntı yaşıyor. Belki de hocam biliyorsunuz İslamiyet fıtrat dinidir. İslamiyet yaşamı her insan sıkıntı çeker. Yani hırsızlık yapan bir insan akşam önce rahat uyuyabilir mi? Ya uyuyamaz. Niye? Suç işlemiştir. Başkasına zarar vermiştir. O yüzden siz hocam bu tövbeyle başlıyorsunuz. İnsanlara farklı. Hocam bu nasıl oluyor? Yani psikologlar herhalde şunu söylüyor benim bildiğim kadarıyla. Psikologlar yani genelde belki gayri kanun işlere tamam engel oluyor ama kanunda yeri varsa her şeyi yapabilirsin. Evet. Zina suç değilse zina yapabilirsin. Affedersiniz diğer sapık ilişkiler pek çok ülkede suç değil. Bunlar gayet normal ilişkiler diyorlar. Ama siz diyorsunuz ki hocam İslam'ın yasakladığı şeyler fıtrata aykırıdır. Psikolojiyi bozar bunlar. Nasıl oluyor hocam bu iş?
Eyvallah hocam. Şimdi bu aslında ihsan modelinin isminden aynı şekilde sınır ve yöntemleri de ortaya çıkıyor.
Evet.
Demin bu sorunun öncesinde şeyi hemen tamamlayayım. O dört aşamada anlatacağım dediğim. İlki bu akrostiş isimden, aşamalarından ortaya çıkan. İkincisi de sizin sorunuzla ilişkili. Şimdi İhsan kelimesi Arapça hasene kökünden geliyor biliyorsunuz. Hasene güzelleştirdi demek. Güzel, iyi manalarına geliyor. Ahsen en güzel. Hasan ve Hüseyin isimleri de biliyorsunuz
oradan
gene
geliyor.
Oradan geliyor. İhsan kelimesi de ifal babında güzelleştirmek demek. Yani sözlük tabiri itibariyle bakarsak.
Evet.
Lügat manası. Bu manada danışmanlık da aslında insanların bozulmuş uyumlarını veya herhangi bir problemini düzeltmek, hayatını
İlişkin
güzelleştirmek. Evet, güzelleştirmek manasına geldiği için ihsan kelimesi bu manada böyle İslami terminolojiyi zemine koyan bir danışmanlık yaklaşımı için tam bir isim olmuş oluyor, lügat manası. Üçüncü manada ihsan yardımda bulunmak manasına da geliyor. Hatta illel ihsan, ayet-i kerime biliyorsunuz ihsanın karşılığı ihsandır.
Evet. Nasıl hocam o? Rahman suresinde.
Hel cezaul ihsan illel ihsan. Evet.
Ve ahsinu keme ahsinallahu ileyk.
Hah.
Allah sana ihsanda bulunduğu gibi sen de insanlara iyilikte bulun.
İyilikte bulun.
Çok da bir değişik katmanlar var hocam.
Katmanları var. Dolayısıyla ihsan kelimesi aynı zamanda yardımda bulunmak manasına geldiği için, hatta günlük dilde de kullanırız ya, işte gölge etme, başka ihsan istemez misin? İhsan, evet. Veya şu falanca ihsanda bulundu gibi. Dolayısıyla yardım kelimesi de ilginçtir. Psikolojik danışmanlık mesleklerinin genel itibari ismi yardım meslekleridir.
Evet.
Bireysel yardım meslekleri. Dolayısıyla burada da bir yardım söz konusu olduğuna göre, gene İslami terminolojiyi zemine koyan bir danışmanlık geliştirecekseniz, yardım söz konusu olduğuna göre gene ihsan burada yardım ismiyle de gene, evet, ismi üçüncü boyuttan destekliyor. Ama dördüncüsü manevi olarak, ki bizim sorumuz da burada bağlanıyor. Meşhur Cibril hadisi ya da Cebrail hadisi dediğimiz bir hadis-i, evet, şerif var biliyorsunuz. Burada Cebrail insan şeklinde, hatta Abdullah İbni Ömer anlatıyor. Mescide geldi. O geldi Dıhye, Hazreti Dıhye'nin
yakışıklı bir sahabe,
sahabenin şekliyle geliyormuş. Evet. Doğrudan Peygamber Efendimizin yanına gitti diyor. Dizini dizine değdirecek şekilde oturdu. Ben o hadisin tahricini de yaptım. Yani hangi kütüb-i sitte ve diğer hadis kaynaklarında bu hadisin değişik türevlerini de bulup senetlerini falan da inceledim. Doğru bilgiye ulaşalım diye. Buhari hadisi de aynı zamanda.
Evet.
Şöyle diyor. Böyle hoca talebe oturur eski usul, mesela diz dize otururlar ya, o şekilde oturdu. Sonra peygambere sorular sormaya başladı. İlk sorusu ahbirni anil İslam oldu. Bana İslam'dan haber ver dedi. Peygamber Efendimiz İslam'ın 5 şartını saydı. Yani kelime-i şehadet getirmendir, efendim hacca gitmendir, namaz kılmandır vesaire. Bunları anlattı. Ondan sonra doğru söyledin dedi. Biz de diyor şaşırdık. Yani
hem soruyor hem de doğru söyledin diye, evet, tasdik ediyor.
Hem soruyor hem doğru söyledin diye tasdik ediyor. İkinci sorusu ahbir niyanil iman oldu. Bana imandan haber ver. Efendimiz de en tü'mine billahi ve melaiketihi diye başlayan, bizim amentü diye çocuklara öğrettiğimiz, evet, imanın 6 esasını saydı. Allah'ın birliğine, meleklerine, kitaplarına, kaza ve kadere ve benzeri. Bu 6 esası saydı. Efendim bu kişi gene doğru söyledin dedi. Üçüncü sorusu ahbirni anil ihsan dedi. İşte bizim buradaki, bana ihsandan haber ver. Efendimiz de en ta'budallaha ke'enneke terahu meşhur ihsanı, her ne kadar sen Allah'ı görmüyorsan da Allah'ın seni gördüğünü bilerek kulluk etmendir. Şimdi burada önemli bir husus var hocam. Sizin sahayla da şimdi giriş yapıyoruz. Bu abede kelimesini ibadet diye çevrilmesine ben karşı çıkıyorum. Yani çoğu yerde karşı çıkıyorum. Yani bazı yerde
bir parçası olun, hepsi değil.
Heh, bravo. Zaten ibadet, ibade fiale kalıbında.
Tabii.
O da kulluk demek aslında.
Tabii.
Fakat günlük dilde ibadet Türkçe'de deyince
ibadet başka şekilde anlaşılıyor. Heh,
evet. İbadet namaz, deyince oruçtu. Biz namaz, oruçtu, ritüeller anlaşılıyor. Halbuki bu kavramları da aslında yeniden tanımlayıp düzgünce anlatmamız lazım. Namaz kelimesi Farsça nemaz kelimesinden geliyor. Evet. Aslında Kur'an-ı Kerim'de nemaz diye bir ifade yok. Salat kelimesi var. Bu salat kelimesinin üzerine belki müstakil programlar yapılır. Salatın bir türü namaz. Yani
tabii,
bir türevi. Yoksa innallâhe ve melâiketuhu yusallûne alen nebi. Onlar da salat ediyor nebiye. Yani nebinin karşısında secde edip namaz kılmıyor.
Tabii.
Dolayısıyla zihnimizden, kalbimizden ettiğimiz dualar, dilimizle yaptığımız telkinler ve teviller, bunların hepsi salatın geniş kapsamlı bir şey. Şimdi ibadet kelimesi de öyle. İbadet kulluk demek. Kulluğun bir türevi ve şükrün göstergesi olarak biz namaz kılıyoruz. Ama kulluk çok daha üst bir şey.
Namaz kılmadığımız zaman da biz yine ibadet,
evet,
halindeyiz.
Yani bilinç her daim, evet, yani zikri daim dedikleri şey. Evet. Salatı daim dedikleri tasavvuftaki, evet, şey. Şimdi o zaman oradaki en te'abudallâhe ki enneke terahu, Allah'ı görüyormuşçasına kulluk etmendir diye çevirirseniz o zaman çok daha doğru oluyor.
Evet. Yaşamanız da hatta.
Evet. O zaman çünkü bu bilinçle yaşayan birisi ne oluyor? Allah'ın her daim huzurunda olduğunu biliyor. Her daim Allah'ın huzurunda olan bir insan nasıl hareket eder? Yani hiç kimsenin görmediği bir yerde şunun malını çalayım, şuna kötülük edeyim, şunun dedikodusunu yapayım diyebilir mi? Mümkün değil. Çünkü öyle bir bilinç seviyesine ulaşmıştır ki bu kişi her an Allah'ın huzurunda olduğunu bilip o edeple yaşar. İşte zaten zirve burası.
Hocam batıda, Türkiye'de gerçi şu anda öyle. Çok eski zamanlarda işte bizim mağazamızda gizli video sistemi vardır. hırsızlık yapanları mahkemeye götürürüz şeklinde araştırma yapıyorlar. Olmasa bile o söz ibareye yetiyor. Çünkü insanlar izlendiğini, gözlendiğini fark edince suç işlemiyorlar.
Evet.
Şimdi bir kamera seni izlediği zaman kameradan korkuyorsun tabii, kameranın getirdiği polisten. Ama onun çok daha ötesinde Allah-u Teala bizim en gizli niyetlerimize de vakıf. Ve Allah-u Teala gerçek manada ceza verebiliyor. Yani polis belki sizi mahkemeye götürür, mahkemeden yırtabilir insan. İyi avukat bulursunuz.
Biliyorsunuz siz daha iyi biliyorsunuz hocam, bu menkıbeler içerisinde Aziz Mahmud Cüdayi Hazretleri için bir de Sümbül Efendi'nin, Merkez Efendi meşhur, bu tavuğu kes veya bu çiçeği
kimsenin olmadığı yerde kes.
Kimsenin olmadığı yerde.
Evet. Kesemeden getiriyor, doğru.
Kesemeden getiriyor. Niye kimsenin olmadığı yerde, her yerde Allah var meselesi. İşte o bilinç hali. İnsanların bu bilinç haline ulaşması lazım. Yani Kur'an da bize bunu söylüyor. Psikoloji de bize bunu söylüyor. Çünkü
ama şöyle hocam, psikoloji sanki tersini söylüyor gibi. Psikolojide böyle bir sinyalde biri olduğunu zannetmek hastalık gibi de. Hani
o boyutu biraz daha farklı.
Biz Allah'la beraberiz diye seviniyoruz.
Tabii.
Hem bir kontrol, esasında aynı zamanda bir güç.
Evet.
Sırtımızı yenilmez, yok olmaz bir güce dayanmış oluyoruz.
Tabii.
Ama psikolojide tahmin ediyorum bu biraz hastalık da olabilir.
Tabii biz psikopatoloji açısından birisi işte vahiy alıyorum, Allah bana işte eğil kalk yat otur diyor dediği zaman bir tuhaf olabilir tabii.
Eyvallah.
Ama psikolojinin ortaklaştığı nokta şurası hocam. Psikoloji de otokontrolü kazandırmaya çalışıyor insana. Yani psikoterapilerde hedeflenen şey şu: insanın psikoloğun yanında olmadan da, danışmanlık seansları dışında da kendi kendine problemini çözebilir ve hatta yeni problemlere de bunu uyarlayabilir hale gelmesi isteniyor.
Evet.
Bu açıdan baktığınızda bir otokontrol ve iç güdümlü yapının sağlanması. İç güdümlü yapı ihsan modelinin içinde bir cüz, daha da büyük bir şey ihsan kavramı.
Evet.
Ama ortaklaştırırsak burada psikoterapi de kişilerin iç güdümlü yapıda olmasını, yani insanları ikiye ayırıyor psikolog, iç güdümlü ve dış güdümlü diye. Hatta din psikologları da iç güdümlü dindarlık, dış güdümlü dindarlık diye de ikiye ayırıyorlar. Ne demek bu? Enerjisini içeriden alan,
dindarlık.
Otokontrolünü sağlamış, ezan okundu, ben namazımı kılayım, kimsenin zorlamaz, işte namaz kıl demeden hop gidiyor. İçeriden gelen bir motivasyonu var. Dış güdümlü ise birileri beni namazda görsün, işte o riya
sola bakıyor biraz
filan. Ya da birisi ona diyecek, hadi bakayım şey yap, namaz kıl falan. İşte iç güdümlü çocuklar, anne babası, oğlum hadi televizyonu kapat, ders çalış, kızım hadi şunu yap filan diyecek. İç güdümlü öğrenci de kendi kendine bu disiplini çalışın, sağlamış öğrenci. Şimdi istenen iç güdümlü yapı.
Evet.
Hatta bizim toplumumuzda da genelde dış güdümlü yetiştirilme var ne yazık ki. Yani hep o işte, hep hadi oğlum yap, hadi kızım yap filan. O yüzden iç güdümlü ne oluyor? Polisi görünce cep telefonunu indiriyor kulağından araba kullanırken.
Geçince
kaldırıyor. Halbuki bu işte bilmem kaç promil alkollü gibi bir etki de bulunuyormuş cep telefonu.
İspat edilmiş bir gerçek.
Yani evet. Zaten anlıyorsun, yolda yalpalayarak gidiyorsa bu cep telefonla konuşuyor herhalde. Hakikaten öyle yani.
Önünüzdeki bir araba normal gitmiyorsa diyorsun ki evet, ya kesin bu telefonla
aynen
oynuyor, konuşuyor veya işte inceliyor. Doğru söylüyorsun.
Dolayısıyla hocam, şimdi o dış güdümlü yapıda ne oluyor? Otoritenin yanındayken bir şey yapıyor. Otorite geçince kaldırıyor tekrar, o hatasına geri dönüyor.
İşte ihsan modelinde bu yok. Allah otoritesi her otoritenin üstünde. Onunla beraber olduğun zaman kendiliğinden bunu rahatça yapıyorsun herhalde hocam.
Evet, işte hedef, bizim ihsan modelinde hedef kişinin iç güdümlü ve kendi içsel süreçlerini tamamlamış bir hale getirmek. Bunu biz pratikte de uyguladık, uyguluyoruz. Değişik vakalar var. Bugün belki bir tanesini de anlatacağız. İsterseniz nasıl uyguluyoruz kısmına.
Hocam aradan ikinci sonra bölümde kısa bir araya girelim şimdi. İkinci bölüm hocam, nasıl uyguluyorsun? Ben de çok merak ediyorum. Ona girelim inşallah. Hocam siz de yani bilgiyi hemen vermiyorsunuz. Böyle en tatlı tarafını en sona bırakıyorsunuz. Eğer dinleyicilerimiz dağılmasın diye. Muhterem dinleyicilerimiz, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programı bütün hızıyla devam ediyor. Turgay Şirin hocamızla beraberiz. Lütfen bizden ayrılmayın.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde sizlerle beraberiz. Bu hafta misafirimiz Doçent Doktor Turgay Şirin hocamız. Hocam şimdi evet, tam böyle güzel uygulamalı tarafına geldik ihsan modelinin. Örnekler bekliyoruz hocam, buyurun.
Eyvallah. Şimdi ihsan modelinde normal danışmanlık yöntemleriyle birlikte o süreçler kullanılmakla birlikte ayrıca dini ve manevi yöntemler de kullanılıyor. Maneviden kastettiğim özellikle tasavvufi yöntemler.
Kur'an, sünnet hepsi giriyor.
Evet, zikir, tefekkür, nefis tezkiyesi, muhasebesi.
Evet.
Bu kavramlar bizde bu şekilde yaklaşık 19-20 farklı kavram var. Bu kavramları biz psikoterapötik teknikler haline getirip terapi süreci esnasında nasıl kullanabiliriz çalışıp bunları ona dönüştürdük. Peki ne farkı var normal? Şöyle diyelim. Bu terapi yönteminde kişiler bilişsel olarak belli bir sürece hazırlanıyorlar. Hemen pat diye baştan bu yapılmıyor. Hazırlık sürecinin üzerine bu dini teknikler kullanılıyor. Bunu bilişsel terapi yöntemiyle daha entegreli yapabiliyoruz ama diğer yöntemlerle de birlikte kullanabiliyoruz. Bu ne demek? Şöyle. Basitçe şöyle söyleyelim. Yani dinleyicilerimiz ya ben günlük hayatımda bunu nasıl kullanabilirim diye o gözle dinliyor olabilirler. Buradan bir pratik bilgi şöyle söyleyebiliriz. Şimdi insanlardaki dışarıya çıkan çıktılar diyelim ona. Ne diyelim? Sonuçlar. Eskiler müt'a tabirini şeyi kullanıyormuş. Yani neticede nedir mesela? Duygu ortaya, duygu olarak çıkar. Düşünce olarak çıkar. Davranış olarak çıkar. Bir de fizyolojik tepkiler olarak çıkar. Değil mi?
Evet.
Örneğin ben mesela öğrencilere derste de anlatırım. Bir kitabı elime alıp sayfalarını karıştırıp bırakırım masanın üzerine. Arkadaşlar, bu kitabı elime aldım ve elime alıp bıraktığım safhada ne olup bittiğini bana en az 5 farklı danışma kuramıyla anlatamazsanız sizden danışman olmaz derim.
Evet.
Hepsi şaşırırlar. Ya nasıl yani? Şimdi kitabı eline aldın, karıştırdın, bıraktın. Ben diyorum ki burada ne oldu? Bana şimdi anlatın bakalım. Burada çok şey oldu. İşte bu örnekten şimdi basit bir örnekle anlatırsak.
Evet.
Şimdi diyelim ki kişi eline kitabı aldı. Mesela bilişsel terapi şöyle anlatıyor. Kitabı eline aldığı an, şöyle bir iki satırına baktığı an, kişi de daha önce var olan otomatik tepkiler devreye girer. Refleks gibi. Bunlar olumsuz tepkilerdir. Bunlar devreye girdiğinde kişi de bir takım sonuçlar ortaya çıkar. Duygu, düşünce, davranış, fizyolojik tepkiler. Düşünce der ki, daha önce de kitabı anlayamamıştım. Zaten ben temelinde de bir yoksunluk sendromu, bir değersizlik çekirdeği varsa zaten ben aptalın biriyim de diyebilir. Kendisine zulüm de edebilir.
Evet.
Kesin bu kitabı da anlayamayacağım dedi mesela. Hemen hop o düşünce
otomatik
geldi.
Otomatik düşünce
geldi. Sonra duygu. Duygu ne oldu? Üzüntü, öfke, kaygı, stres. Stres kaçınma tepkisini de oluşturuyor tabii. Efendim, fizyolojik tepkiler, karında ağrı. Efendim biliyorsunuz birçok işte migren atağı, efendim mide ülseri, psikolojik kökenli ağrılar ve işte mide krampları falan. Bu tip fizyolojik tepkiler ortaya çıktı. Bunu daha ileriye götürsek uykusuzluk vesaire filan. Yani bunlar hep gelen şikayetler oluyor biliyorsunuz. Ben örnek olarak anlatıyorum bunu da. Basit.
Evet.
Davranış ne oluyor? Kitabı kapatıp atarak ortaya bir davranış sergiliyor. Kitabı oraya bırakıp gidiyor. Bir kitabı ele alıştan kapatışa kadar o kadar çok şey oluyor ki, ama bunu tabii uzmanım diyen birinin bunu bilmesi lazım. Ayrı konu.
Evet.
Yani bunu normal insanlar bilmez gerekmez ama ben uzmanım diyen bunu bilecek. Ve bunu psikolojik danışma kuramlarının türlü yöntemleriyle anlatacak. Buna hakim olacak.
Evet.
Şimdi o zaman basitçe diyebiliriz ki herhangi bir fizyolojik, duygusal, psikolojik, davranışsal problemin gerisinde bilişsel bir çarpıtma vardır diyebiliriz. Bilişsel terapi açısından mesela. Bu çarpıtma bu sonuca sebep oluyor. Bunu şey gibi daha basitleştirirse kıyma makinesi üzerinden düşünelim. Kıyma makinesi üzerinden et koyuyorsunuz Kurban Bayramı'ndan sonra. Oradan bir kıyma olarak çıkmasını bekliyorsunuz değil mi? Kıymanın da bir belli bir büyüklüğü var.
Evet.
Ama kıyma olarak çıkmıyor da kuşbaşı veya ne bileyim yumruk kadar büyük çıkıyor. O zaman sen diyorsun ki bir dakika, bu makinenin içindeki dişlerde bir problem var herhalde diyorsun değil mi? Yani makinenin iç süreçlerinde bir problem var diyorsun yani. İçsel süreçler. İşte bu her bir dişliye biliş dersek, bilişsel yapı dersek, bilişsel çarpıtma olan dediğimiz ise bozuk çark. O zaman bunun makinenin çıktılarından biz gerideki süreçte bir problem olduğunu anlayabiliyoruz. Yani ürüne bakıyoruz, geriye doğru gittiğimizde makinenin iç süreçlerinde bir problem var diyor. Girdi var, çıktı var sonuçta. Yani insanlar bir takım olaylar yaşar, onlardan etkilenir. Makine gibi düşünürsen insanı içsel süreçlerinden geçirir. O spiritüel, manevi ve ruhsal sürecinden geçirir. Sonra bir çıktı olarak ortaya çıkar. Duygusal olarak ortaya çıkar. Uykusuzluk olarak, fizyolojik olarak ortaya çıkabilir. ne bileyim davranışsal, düşünsel problemler ortaya çıkabilir. Sana da geldiğinde bir uzmana bu problemlerle geliyor. İşte bir uzman bu problemlerden geriye doğru gittiğinde, geriye doğru giderek, geride nerede bu probleme sebep olan bilişsel çarpma olduğunu anlamaya çalışır. Aslında şu anda resmen psikoterapinin özünü anlatıyoruz hocam.
Eyvallah.
Ama bunu anlatmadan olmuyor. O zaman basitçe düşünürsek, bu bilişsel bozuk dişliği tamir ettiğimizde makinenin düzelmesini bekleriz. İşte bilişsel çarpıtmalarını insanların düzeltebilirsek, o zaman ondaki fizyolojik, ruhsal, duygusal çıktılarında düzelmesini bekleriz. Basitçe anlatıyorum. Bu çok daha karmaşık ama daha basitleştirelim.
Hocam sizin bir güzel örnek vardı. Hani şu kanserli bir...
Şimdi oraya getireceğiz.
Onun mesela bilişsel bir kendince çarpıtma yaşamış.
Tam da onu anlatacakmış.
Yapmış. Evet, buyurun.
Bunun da örnek kıyma makinesine kadar indirdik. Şimdi böyle güzelce yaşanmış vaka üzerine anlatalım. İşte biz bu bilişsel çarpıtmanın düzeltilmesinde inanan insan için vahiy ve maneviyat etkili oluyor.
Evet.
Çünkü zaten inanıyor.
Bilmiyor belki ama.
Bilmiyor.
Bu konudaki şeyi bilmiyor.
Evet. İnancı için... varsa hocam, biz o inançla onu buluşturuyoruz. Yani diyelim ki günahkar olduğuna inanıyor vesaire. Şimdi normal süreçlerde danışmanlıkta bunu, ya işte kardeşim hangi devirde yaşıyoruz, günah nedir, işte özgürlük var, bilmem ne var diyor.
Bunlar eskilerin hikayeleri falan.
Eskilerin hikayeleri bunlar diyor. Adam da inançlı birisi ise diyor ki ya bu beni diyor anlayamadı.
Evet. Yani çok artıyor derdi.
Terapötik uyum sağlanamıyor burada.
Evet.
Ama manevi danışmanlıkta kişi, karşısındaki kişinin manevi danışman olduğunu bilerek zaten önceden bir şey başlıyor. Sonrasında da şu oluyor. Hocam, biz o kişinin, o zaman Allah'a soralım. Yani vahiy ile buluşturuyoruz kişiyi. Bu sefer kişi Allah'ın sözleriyle karşılaştığında o bilişsel çarpıtması
düzeliyor.
Hocam bu Kur'an'ın mucizelerinden bir tanesi. Mesela şifa ve işte ve huve şifa on yeşfihi gibi ifadeler kullanılıyor biliyorsun.
Şifa bir sudur. Rivayetler hocam okuduna. Evet.
Dolayısıyla Kur'an nasıl şifa olduğunu bana Allah şu vakayla öğretti. Bir gün bir kardeşimizin işte kan kanseri olduğunu öğrendik. Sene 2006'lar gene. Efendim, ziyaretine gittim ben evine. Tabii çok sıkıntılı bir durumdaydı. İşte kemoterapi görüyor.
Ağrı sancısı
var. Evet. İşte genç de bir arkadaşımız da 30-36'larda falan da o zaman. İki tane erkek çocuğu var. Küçük. Tabii şuna kilitlenmişti. Diyordu ki ya ben işlediğim hatalardan, günahlardan işte veya bir kurum değiştirmişti. İşte ben bu kurumdan başka bir kuruma geçtim. İşte belki ondan Allah beni cezalandırıyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor. Kafasında çok türlü şeyler vardı. Tabii kemoterapi sonrası anksiyete krizleri geçiriyor. Efendim psikiyatristler ilaç bir yere kadar etki ediyor, uyuşturuyor ama...
Ruh uyuşmuyor ki hocam.
Uyuşmuyor, evet. Ondan sonra iyice dibe vurmuş bir halde. Borçlular kapıya dayanmış.
Evet.
Efendim, hatta evde hanım bile ya acaba babama mı gitsek, çocuklar olumsuz etkileniyor falan demeye var. Yani işler dibe vurmuş. Aynen Eyüp peygamberin hikayesinde olduğu gibi. Dedi ki işte ya biz gönüllü destek olalım. O zaman Ümraniye'de caddedeydi ofisimiz. İşte sana gönüllü destek olalım. Biz ücret de istemeyiz. Sen gel yeter ki falan. Kemoterapi öncesinde, sonrasında ne zaman istiyorsan, kendini iyi hissettiğinde gel. Geldi hocam. Tabii basitçe anlatırsak işte aynen bu ihsan aşamalarını, işte ihtiyacı, hedefi, stratejiyi belirledik. Sonra adım adım uyguluyoruz. Adımlama aşamasında dini teknikleri kullanıyoruz. Şimdi bu bilişsel tartışma dediğimiz bir teknik var. İşte o çarpıtmayı tartışarak, hani entelektüel olarak, öyle olmayabilir mi, şöyle olabilir mi?
O yanlış algısını düzeltiyorsunuz.
Düzeltmeye çalışıyoruz. Fakat direniyor tabii insan, çünkü bu refleks oluyor artık, böyle kemikleşmiş oluyor. Bunun üzerine ben bir gün dedim ki öyleyse bunu Allah'a soracağız.
Açalım Kur'an-ı Kerim'den.
Evet, Kur'an-ı Kerim'den
tefer
açalım.
Tefer hocam.
Tabii bunu genele tavsiye edemeyiz de. Hocam besmeleyi çektik. Aç dedim, sen aç. Beraber tuttuk Kur'an-ı Kerim'i. Bir açtık hocam. İşte Allah'ın takdirinin dışında hiçbir şey olmadığını, tesadüf diye bir şey olmadığını burada görüyorsunuz. O rastgele gibi görünen açtığımız yer, hocam açtığımız yer Trak, Eyüp peygamberin
Allah Allah
kıssasının olduğu yer çıktı hocam. Efendim okumaya başladım ben. İşte Arapçasını okuyup çeviriyorum. Arapçası. Bir de öyle bir şeyimiz var. Burada dinleyicilere bunu uyarmak lazım. Şu mealler konusunda ciddi bir dikkat edilmesi lazım. Çünkü mealler, hakikaten çok hatalı mealler var hocam. Çünkü yani meal Kur'an'ın kendisi değil. Türkçe'ye çevirisi.
Gayreti yani.
Ama
çevirisi sayılmaz.
Gayreti.
Çeviri var.
Yanlışı
var, doğrusu var. Evet.
Yani o çevirenin o anki yüklediği gayreti, anlam, evet. Gayret. Efendim, ama ne anladıysa onu çevirebiliyor. Bir de parantezler var malum. Onlar daha da tehlikeli.
Mesela hocam bu Eyüp Aleyhisselam'ı bir doktor tercümesi daha güzel tercüme edebilir belki. Ama hiç hastalıktan haber olmayan, hayatını hiç hastalamamış bir adam tercüme etse öyle keyfince tercüme eder yani.
Yani mesela inzar kelimesini bir Kur'an-ı Kerim mealinde bütün Kur'an boyunca korkutucu diye çevirmiş hocam. Ben apaçık bir korkutucuyum falan. Ya bunu niye korkutucu diye çevirmiş?
Uyarıcı da şuna ya.
Ya hocam. Bundan sonra biri elini alıyor, diyor ki bak Kur'an korkutuyor. Bak işte Kur'an'ın kendi diyor falan. Al sana kaynak falan diye.
Evet.
Yani halbuki o çeviri hatası veya o çeviriden anladığı adamın o anki ruh haline göre çevirmiş belki de. Neyse, burada Eyüp Peygamber. Ben o yüzden genelde Arapçasından çok şükür oradaki ilahiyatçı geçmişimiz, psikoloji tarafıyla elhamdülillah. Arapçasını okuyup çevirerek okuyorum. Hocam normalde bu kardeşimiz din eğitimi almış, hatta müezzinlik de yapmış bir kardeşimiz bir ara.
Din altyapısı da var.
Var. Hocam bu sureyi okudum. Burada işte Eyüp Peygamber'in vücudunda yaralar çıktı. Efendim kurlar, her tarafında falan. Evet, işte onu terk ediyorlar bir yere. Çocukları vefat etmiş, eşleri terk etmiş, borçlular kapıya dayanmış.
Yani aynen demek, bu arkadaşın durumu gibi.
Aynen buna benziyor. Ondan sonra ama Eyüp Peygamber hepsine sabretmiş. En sonunda bir duası var Eyüp Peygamber'in meşhur. Duasının da özü şöyle, yani Allah'a daha iyi kulluk edebilmek için şifa istiyor Eyüp Peygamber.
Az zikredemiyorum diyor, dilime geldi diyor. Allah'ım diyor bana az bir acı dokundu. Rabbi meseniyet nuru ferde erhamur rahimin. Orada şifa da istemiyorsunuz. Ya Rabbi sen de çok merhametlisin. Hani işini bilirsin Allah'ım. Artık yardım et gibisinden. Aynen.
Ki öncesinde vücudun her tarafında çıkmış. Sadece ağzında, dilinde çıkmamış. Evet. En son dilinde de çıkıyor. Çıkınca, ve o duayı yapıyor. Ben seni zikredemiyorum artık diye. Bunun üzerine onun duasını kabul ettik. Misliyle verdik şeyi. Müjdesi
kaybettiklerini
geliyor. Kaybettiklerini. Evet. Bunu okuduktan sonra hocam bu vaka kendisini yere böyle bir attı. İşte buna katarsis diyorlar psikoterapide. Böyle sara nöbeti gibi bir şey ama tam öyle değil. Bir aslında deşarj hali.
Yani diye. Çok zor aradığı şey bulma belki.
Bulma.
Bulmanın getirdiği bir sevinç.
Evet, aslında bunu tasavvufta bunun türlü örnekleri var. Ben buna şey ilahi iyileştirme süreci diyorum.
Yani. Biz sekir deriz, cezbe deriz evet, tasavvufta. Aynen. Evet.
Ki Esad Erbili Hazretleri'nin mektubatında bir gence şey var. O yüze bakmaya ne deniyor? Nazar değil de hocam.
Ona teveccüh.
Bir teveccüh yapma meselesi var, meşhur. O teveccüh de enteresan bir sır. Teveccüh yapanla yapılanın da temiz olması lazım ki.
Evet.
İşte o onun vahiyle buluşmuş hali gibi düşünün. O teveccühteki süreç, psikosomatik süreç nasılsa aynısı bu süreçte söz konusu. Şimdi onun da izahım var da onu da anlatacağım çözümlemesini, ama önce vakayı anlatayım. Bir yerde böyle şey yaparken asistan girdi, dedim sen hiç müdahale etme. İşte kendine geldi, birkaç dakika sürdü bu. Su verdim, böyle eli titreyerek içti. Derken biraz rahatladığını görünce dedim ki ne yaşadın, paylaşmak ister misin falan diye sordum. Dedi ki hocam vahiy benim gönlüme yeniden indi dedi.
Kur'an-ı Kerim hep her an taze taze iniyor kalbimize de.
Evet.
Anlamak lazım işte. O tazeliğinin farkına varmak lazım.
Ben o zaman şeyi anladım hocam. Efendimizin vahiy gelince örtün beni demesi şekilden şekilde girmez. Bir türevini bu çocukta aslında Allah bize göstermiş oldu. Çünkü vahiy 1400 sene önce inmiş, duvarda asılı bir kitap olarak hiçbir kalırsa
değil, tabii.
Olmaz. Halbuki bu müminin gönlüne inmeli. Hatta şunu dedi, ben dedi bunları, bu ayetleri okudum daha önce ama şu gırtlağımla aşağı inmemiş.
O kıraat olarak okumuş. Heh. Manasına inmediği için. Evet.
Dedim ki başka, tabii ben merakla. Dedi ki Allah bana burada şunu gösterdi. Ben yanlış dua ediyormuşum dedi. Hocam.
O
meğer dedi Eyüp dedi kansermiş dedi. Hocam bak şimdi.
Onda o bulmuş. Evet. Sen bizim aklımıza gelmez.
Tabii hiç aklımıza gelmez.
Evet.
Dedi ki hatta cilt kanseri vesaire hepsi olmuş dedi.
En son ağız kanseri.
En son ağız ve çene dil kanseri de olmuş dedi. Ben hiç aklımıza gelmiyor tabii.
Bizim aklımıza gelmez.
Tabii, biz hastalık diye düşünüyoruz. Çünkü dedi ur diyor dedi. Ur dedi nedir dedi. Bak ur dedi işte kitle yani filan. Evet. Allah Allah. O doğru, o da olur.
Olabilir, niye olmasın.
Sonra dedi fakat dedi Eyüp dedi nasıl dua ediyor? Ben dedi duamı yani Allah bana bu hastalığı benim Rab ismiyle bir okula sokmuş, terbiye ediyor.
Ben ama yanlış şey istiyorum. Hedefim yanlış.
Ben duamı yanlış yapıyormuşum. Duamı değiştirdim dedi. Ben işte ölürsem çocuklarım ortada kalır, şöyle olur, böyle olur.
Ona şu baksın falan filanca baksın diyordu derken.
İşte şundan başıma geldi, niye başıma geldi şöyle bir sürü. Meğer ben yanlış dua ediyormuşum. Yanlış olayı değerlendiriyormuşum. Duamı değiştirdim ya Rabbi diye bağırdı.
Allah Allah. Ne güzel. Bilişsel bir taraf oldu şimdi.
Evet. Sonra bir daha duamı değiştirdim. Böyle gidiyor. Çıkıyor şeyden, o salondan, odadan. Dur dur dur falan dinlemiyor bizi böyle. Trans haliyle gidiyor. Peşinden hastaneye yolladım. Caddeye dedim bir şey olmasın bak falan. Bulamadık. Aradan bir 3-4 ay geçti. Ulaşamıyoruz telefonla.
Duamı değiştirdim. Çok güzel hocam bir şey.
Evet. Duamı değiştirdim.
Bu hikayenin duamı değiştirdim diye bir hikaye yazılabilir.
Başlığı bu.
Evet.
Hocam 4 ay sonra geldi geri. Dedim sen neredesin mübarek, sana ulaşamıyoruz, endişelendik.
Öldüm
kaldım böyle. Trans halinde çıktın falan, gülümsüyor. Dedik hocam emin olmadan gelmek istemedim dedi. Hayırdır neyden dedim. Böyle heyet raporu hastaneden getirmiş.
Evet.
Orada kan kanserini yenip yendiğini, işe başlayabileceğine dair rapor getirmiş. Dolayısıyla şifa, Kur'an'ın nasıl şifa olduğunu, efendim Kur'an okumanın psikoterapide nasıl fizyolojik sonuçlara sebep olabildiğini Allah bana böyle bir vakayla gösterdi. Ben de bu vakayı insanlara onun izniyle paylaşıyorum, isim vermeden paylaşıyorum. Niye? Uluslararası kongrelerde de anlattım bu vakayı, vaka örneği olarak. Bilimsel kongrelerde de anlattım. Tabii bunun benzerlerinin, peki hocam bu istisnai değil. İşte Ankara Onkoloji Hastanesi'ndeki araştırmada.
Hocam buna girmeden türlü, iki dakikamız kaldı. Şu Japon tabii bilim adamı ne yazdığınız mektubu ve iki dakikada hocam bunu anlatın. O da çok güzel çünkü. Yani bir gayrimüslim Japon'la yaptığınız o haberleşme ve onun bulduğu neticeler.
Bu meşhur Masaru Emoto diye bir Japon bilim adamı var.
Çok onun meşhur birisi.
Suyla ilgili deneyleri vardı. Biz o zaman ona işte bir mektup yazarak bu Esma-ül Hüsna'yı da suya yükler misiniz diye ricada bulunduk vesaire. O da bu çalışmaları yapmış fakat bize göndermek istemedi. Dedi ki ben çok etkilendim bu sonuçlardan.
Kitap yazacağım dedi.
Kitap yazacağım falan dedi. Kısaca anlatmak gerekirse. Tabii onun etrafında da çok Müslüman ülkeler var. Malezya, Endonezya falan. Kabul etmesinde de o etkili oldu. Sonra dedik ki biz de o zaman bari en çok seni etkileyenlerden bir tane örnek bize gönder. Sonra sen gene çalışmana devam et dedik. O da bize en çok etkilendiği şeyi gönderdi. Onun besmele olduğunu. Bismillahirrahmanirrahim ifadesi olduğunu söyledi. Besmele'yi suya okudukları zaman elektron mikroskobuyla -5 işte onun bir usulü var, donduruyor falan. Okuyunca suyun bir gül şeklini aldığını.
Kristaller güzelleşiyor.
Kristaller güzelleşiyor ve böyle bir altı şekilli bir gül şekli alıyor. Bu işte aslında fi sitteti eyyamin sümmestevalel arşt aslında çok enteresan bir şey. O Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri'nin tayyün evvel tayyün sani dediği merhallerin atom moleküler boyuttaki tezahürü öyle söyleyelim.
Evet.
Çünkü orada tasavvufta siz daha iyi biliyorsunuz. Yani rahmaniyet tecellisi, isim tecellileri, sıfat tecellileri, fiil, isim, sıfat, isim tecellilerinin o üçlü ehadiyet, vahidiyet, ferdiyet tecellilerinin olduğu yer. Bunu el-an besmeleyi okuduğunda ispat etmiş oldu. Daha sonra Müslüman olmaya düşündüğünü falan, sonra irtibatımız koptu. Vefat ettiğini falan duydum.
İnşallah
ama şu anda
Müslüman olmuştur.
İnşallah. Yani o çok etkilenmişti ondan. Biz de etkilendik tabii. Ben onu bazen arada bir anlatıyorum şeylerde. Sonuç itibariyle hocam toparlarsak, Allah ve nefahtü fihi min ruhi dediği insana, halifeten fil art dediği insana öyle büyük özellikler vermiş ki Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri'nin ayağını sabite dediği şeyler bunlar. Bu özellikler bir tohum gibi ve bir nüve. Bu ilahi bir nüve. Bu nüveyi ana kaynağıyla buluşturduğunuz zaman yani ana serverlar şey internet.
Hocam bunu normalde tasavvuf ve şeyhler yapıyor ama zaman zaman hasta olduğu zaman siz de tasavvuftan, İslam'dan etkilenerek oradan nüvesini alarak siz de bunu rehberlik olarak yapıyorsunuz.
Yapıyoruz. İşte derdimiz belki tasavvuf dairesinin dışında kalmış, tasavvuftan nimetlenememiş insanlar varsa günümüz insanına bu irfan, irfani bilinci modern danışmanlık teknikleriyle birlikte verebilir miyiz? Verirsek ne olur? İşte bunun örnekleri aslında bunlar. Davamız bu, insanlara hayra evet. ulaştırmak.
Hocam biz de çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz.
Allah razı olsun.
Çok güzel bir gayret. Bizim bu tasavvuf ve insan psikolojisi programının gayesi de bu esasında. Tasavvufu ve psikolojiyi buluşturarak insanlığın hizmetine sunmak. Tabii ki hocam tasavvuf kendi başına psikoloji değildir. Şeyhi evet. vardır, tarikatı vardır. O ayrı bir yoldur. O uzun evet. bir yoldur.
Kendi literatürü vardır.
Tabii ama bir insan da istifade etmek istiyor. Hasta olmuş, şifa bulmak istiyor. Bizim de derdimiz tasavvufun şifasını ulaştırmak. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. İnşallah ileriki programlarda sizi tekrar misafir ederiz.
Başımız üzerine hocam. Allah razı olsun.
Muhterem dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisi programında bize verilen sürenin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.